Çınaraltı. Şu anda evlerinde, iş yerlerinde, otomobillerinde, hasılı her nerede olursa olsun, kulağı TGRT FM'de olan, bizi dinleyen sevgili dinleyicilerimiz, hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Çınaraltı programından sizlere sesleniyoruz. Sevgili dinleyiciler, bu programda size önce geçmiş günlerde hayatımızda çok mühim bir yeri olan kemerlerden ve kemer tokalarından bahsedeceğiz. Kemer günümüzde de büyük bir fonksiyon icra ediyor ama nerede o eski kemerler, nerede yenileri? Biz bu ihtişam zamanından kalma ihtişamlı kemerlerden ve ihtişamlı tokalarından bahsedeceğiz. Sevgili dinleyiciler, kemer atalarımızın bize adına atlı bozkır kültürü denilen zamanlarından kalma, yani milattan önce 2. asırdan kalma bir hediye. Daha o zamanlar Türkler kemeri bir ihtiyaç ve bir süs vasıtası olarak kullandılar. Türk mezarlarında bunlara kurgan deniyor, orada yapılan kazılarda birçok eser elde edildi. Bunların yanı sıra çok sayıda değişik tekniklerde, değişik üsluplarda, altından ve diğer madenlerden yapılmış kemer tokaları bulundu. Bunlar çok dikkati çeker. İşte bu kemerler, Türklerin kurdukları çeşitli devletlerden sonra, onların torunları olan Anadolu Türkleri elinde değişe, değişe, yoğrula, yoğrula, bizim şimdi size anlatacağımız kemerlerle, tokalarla noktalanıyordu. Yani size söyleyeceğimiz kemer ve kemer tokaları, Türklerin dünya medeniyetine bir hediyesidir. Toka kelimesi Türkçe'de eski manada iki akarsuyun birleştiği yer demektir sevgili dinleyiciler. Kemerde de toka malum kemerin iki ucunu birleştiren alete deniyor. Tabii zamanla dilde birçok şekillerde kullanılmış ama manası bu. Fakat kemer Farsça bir ifade, bağ manasına gelir. Kemer bağ. Zaten kendisi de bağ ancak artık Türkçeleşmiş. Bugün artık şarkılarda, şiirlerde, eski resimlerde kalmış olan sanat eseri kemerler, dünkü giyinme ve süslenme hayatımızın bir parçasıydı sevgili dinleyiciler. İçtimai durumu, cinsiyeti, efendim ne olursa olsun herkesin çeşitli durumlar için kullandığı birkaç kemeri olurdu. Bu kemerler bir devirde o kadar çok rağbet görmüştür ki, dervişler bile etrafı madenle çerçevelenmiş, akik, kan taşı, yeşimden yapılmış tokalı kemerler takarlardı. Ve bu kemerler tarikatlarının alameti sayılırdı. Kemer 2 ile 5 parmak eninde beli bir kere dolandıktan sonra tokayla nihayetlenen bir elbise tamamlayıcısı. Kemerin tokasıyla beraber bir bütün olarak sanat eseri olanlarının yanı sıra çoğunlukla esas önemli ve sanat eseri olan kısımları tokaları sevgili dinleyiciler. Kemerlerin kıymetlileri kuşaklar gibi her gün kullanılmayıp kutlu günlerde, mübarek günlerde, hususi günlerde güzel, ihtişamlı elbiselerin üzerine bağlanırdı. Mesela sevgili dinleyiciler, gelinlere kemer bağlamak bir anane olmuştur. Gelinin babası eğer vefat etmişse en yakın erkek akrabalarından biri, mesela kardeşi, gelin elbisesi olan bin dallının üzerine kendi gücünün el verdiği nispette kıymetli bir kemer takardı. Daha sonra gelin bir kılıcın üzerinden atlatılırdı ve ondan sonra babası tarafından sırtı sıvazlanarak hayırlı evlatlar yetiştirmesi temenni edilirdi. Kemerler bilhassa Anadolu'nun değişik beldelerinde, efendim, bölgelere göre bir karakter, bir tip kazanmış, tarz kazanmış. Mesela Karadeniz'de altından veya gümüşten hasır örgü kemerler var. Doğu Anadolu'da ise savatlı gümüş kemerler var. Yani siyah işlemeli gümüş üzerine kemerler var. Orta Anadolu'da, bir de Güneydoğu Anadolu'da kakmalı, mıhlamalı gümüş kemerler var. Yine Orta Anadolu'da, Trakya'da telkari kemer bağlamak adeti var. Düğünlerde, eğlencelerde adet haline gelmiş. Bilhassa İstanbul kemerleri kıymetli kumaşlardan yapılmıştı. Tokaları da altın ve gümüştendi. Bu altın veya gümüşten yapılmış tokaların üzerlerine umumiyette mıhlama tekniğiyle yeşim ve mercan gibi kıymetli taşlar döşenirdi. İstanbul'da sevgili dinleyiciler, saray için yapılan murassa kemerler padişahın beline kılıç kuşanma merasimlerinde bağlanırdı. Tahta çıkan her padişah biat merasimini takip eden hafta içinde herhangi bir gün sabah namazından sonra yola çıkar. Umumiyetle saltanat kayığıyla deniz yolundan Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesini ziyaret ederdi. Ve orada kendisine Şeyhülislam veya Hazreti Peygamber soyundan gelenlerin başında bulunan Nakibül Eşraf veya bir başka veli zat tarafından, mesela Sultan 4. Murat'ın kılıcını Aziz Mahmud Hüdayi isminde zamanın meşhur Celbeti Şeyhi kuşatmıştı. Böyle kılıç kuşanırdı padişah. Kılıç, kemerden sarkan, biri uzun, diğeri kısaca olan zincirlere kılıcın kınındaki halkalardan asılırdı. Orada da kemerin efendim ehemmiyeti vardı. Hemen hemen Anadolu'nun her yanında tokaları kakma tekniğiyle yapılmış sade ve tombaklı kemerlere de sıkça rastlanır sevgili dinleyiciler. Şimdi hal böyle olunca bizim kemerlerimizi kaba bir tasnifle şöyle tasnif edebiliriz. İlki, kemeri ve tokası madenden olanlar. Bunlar umumiyetle savatlamayla, telkariyle, hasır örgüyle veya kalem işi tekniğiyle gümüşten yapılırdı. Zengin aileler için altından yapılırdı. Bir diğer türü kemerlerin, kemerleri kumaştan, tokaları madenden yapılanları. Burada tabii süslü olan yalnızca tokalar. Kemer yine kıymetli kumaştan. Tokaların süslenmesinde zümrüt, mercan, akik, yeşim gibi kıymetli taşları madeni tokaya çakmak suretiyle bir mıklama, kabartma ve çökertme metodunun uygulandığı kakma, bir de efendim bakır ve gümüş kemerler için tatbik edilen, bunların dışında bunların altınla kaplandığı, bakırın ve gümüş altınla kaplandığı tombaklama teknikleri var. Demek bir tombaklama tekniği var, bir mıklama tekniği var, bir de kakma tekniği var. Şimdi bu mıklamada kıymetli taşlar tokaya çakılıyor. Kakma metodunda kabartma ve çökertme metodu uygulanıyor o tokanın üzerine. Bakır ve gümüşü altında kaplanması da tombaklama deniyor. Bir de kıymetli kumaşların altın telle işlendiği kemerler var. O da bir başka tür. Bunlar da yine tek renkli kumaştan yapılmış, her tarafı altın tellerle oya oya işlenen kemerler veya madenden değişik tekniklerle yapılmış ve kumaşa takılmış baklalı kemerler. Bir de sevgili dinleyiciler, etrafı madenle çerçevelenmiş yekpare taşlı kemerler vardı. Bunlar umumiyetle akik taşından yapılırdı ve daha ziyade tarikat mensuplarınca kullanılırdı. Osmanlı kemerleri o devirde İstanbul'da yaşamış Avrupalıların da dikkatini çekmiştir sevgili dinleyiciler. İngiliz sefiri Lord Manchester'ın eşi Lady Montagu kız kardeşine yazdığı mektupta kendisinin de giydiği Osmanlı tarzı kıyafetin bir parçası olan kemeri bakın nasıl anlatıyor. Mintanım diyor, şalvarım gibi aynı kumaştan. Yani gömleğim şalvarım gibi aynı kumaştan. Bu esvap vücuduma tamamıyla uygun. Uzunluğu ayaklarıma kadar. Üzerine takriben 4 parmak eninde bir kemer bağlanıyor. Zengin kadınların kemerleri hep elmaslar veya sayı kıymetli taşlarla süslü. Fakat masraf etmek istemeyenler kıymetli satenden yapıyorlar. Kemerler önden elmaslı bir tokayla bağlanıyor diyor Lady Montagu. Bize o devirle ilgili, sosyal hayatla ilgili çok mühim bilgiler veriyor bu mektuplarında. Yine zamanın Fransız sefiri Monsieur de Ferio, bazı güzelliklerin, bilhassa seyahatnamelerin, özellikle seyahatnamelerin yalnızca yazıyla yetersiz olacağını fark ettiği için beraberinde bir ressam getirmiş. Meşhur Hollandalı usta ressam Van Moor'u getirmiş İstanbul'a ve başta Padişah Sultan 3. Ahmet olmak üzere tanıdığı birçok kişinin hususi kıyafetleriyle beraber gravürlerini yaptırmış. Büyükelçinin ressam Van Moor'un bu eserlerini kullanarak yayını hazırladığı izahlı Osmanlı kıyafet albümü 1712 yılında yayınlanmış. Saray çevresinde, Paris'te ve bütün Fransa'da büyük alaka görmüş ve kısa zamanda 3. baskısını yapmış. İşte bu Osmanlı kıyafet albümünde eskilerin kıyafetlerini ve buradaki kıyafetlerde kemerin ve kemer tokalarının oynadığı rolü, mühim rolü görmek mümkün. İnsan bu kemerlere ve kemer tokalarına baktığı zaman hayranlıktan, hayran olmaktan kendini alamıyor.
Kemer ağır kalkmıyor, kemer ağır kalkmıyor, yar yüzüme bakmıyor, yar üstüme yar, sevmiş hiç Allah'tan konmuyor.
Beslerin gönlü var bende, o yarın gönlü var bende, beslerin gönlü var bende.
Kemerim yar küpem yar, kemerim yar küpem yar, eyle eyle fem yar, uzak yoldan gelmişsin terli terli öpem yar.
Esmerim gönlü var bende, o yarın
Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programımız devam ediyor. İstanbul hepimizin bildiği gibi bir deniz şehri sevgili dinleyiciler. Tarihin en eski ve en işlek limanlarından biri. Öyle olunca birçoğu tarihi ehemmiyeti olan deniz fenerleriyle göze çarpıyor. Karanlık denizlerde gemicilerin ışıldayan yıldızı ve güvenli yol göstericiler bu deniz fenerleri. Tüm Karadeniz ülkelerinin deniz yoluyla Marmara'dan Ege ve Akdeniz'e, oradan da efendim okyanusa, dünyaya açılan kapısı İstanbul Boğazı. Tabii çağlar boyu böyle bir önemi var. Boğazın girişlerinde bugünkü deniz fenerlerine benzemese bile çok eski devirlerden beri ışıklı deniz işaretleri vardı sevgili dinleyiciler. Denizcilikle öyle fazla alakası olmayanlara denizcilerin deniz fenerlerinden nasıl istifade ettiğini anlatmak gerekirse kısaca şöyle denilebilir. Şimdi çeşitli mercek sistemleriyle ışığı yoğunlaştırılıyor ve yönlendiriliyor bu deniz fenerlerinin. Işıklarının rengi, çakış süresi ve şimşek biçimiyle usta denizcilerce tanınıyor. Fenerlerin enlem ve boylam olarak bulunduğu noktalar kaptanlar tarafından iyi biliniyor. Buna göre her birisi kendi bulundukları noktayı tespit edebiliyor ve karanlıkta rotalarını düzelterek yollarını buluyorlar. Osmanlılar devrinde de Boğaz'ın ve Marmara'nın gemiciler için tehlikeli olabilecek bazı yerlerine deniz fenerleri yaptırılmış. Bilhassa 1855'te Kırım Harbi esnasında Fransız ve İngiliz gemileri Boğaz'a rahat giriş yapabilsinler diye Fransızlar tarafından Boğaz'ın iki yakasına birer deniz feneri yaptırılmış. Birisi Karadeniz'in Anadolu yakası girişinde denizden 75 metre yükseklikte Yonburnu üzerinde. Yapısı 20 metre yüksekliğinde. Öteki Rumeli yakasında 30 metre yüksekliğinde böylece iki tane fener var. Bunlar da önceleri gazya yakılırdı sevgili dinleyiciler. Daha sonra bir süre butan gazıyla çalıştı bu iki fener. Günümüzde elektrikle çalışıyor. Elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye butan gazı giriyor, ondan aydınlanıyor. Ayrıca 20 saniyede bir çalan bir sis düdüğü var. O da sisli havalarda tabii çok mühim bir görev yerine getirmekte. Çok mühim bir deniz geçişi Boğaz tabii. Boğaz'ın deniz fenerleri bu Karadeniz'in girişindeki iki fenerle mahdut değil tabii ki. İstanbul Boğazı'nın Rumeli yakasında kıyı boyunca yeşil şimşek çakan Çalıburnu, Dikili Kaya, Büyükdere, Kireçburnu fenerleri var. Yine Çubuk Şimşekli, Yeniköy, Sığlık feneri var. Bunları daha güneye doğru İstinye, Baltalimanı, Rumeli Hisarı önündeki Akıntı Burnu, Boğaz Köprüsü'nün ayağına yakın Defterdar Burnu ve Fındıklı önündeki yeşil şimşekli fenerler takip ediyor. Anadolu yakasında kırmızı şimşekleriyle Fil Burnu, efendim Anadolu Kavağı, Büyükdere'nin karşısında Selvi Burnu, Beykoz'un yakınında Gümüş Suyu, Başabahçe, Kanlıca Burnu, Beylerbeyi ve sonunda asırlardır adı efsanelere karışan İstanbul'un en eski fenerlerinden Kız Kulesi feneri görülüyor. Marmara Denizi'nin İstanbul Boğazı'yla buluştuğu yerde Üsküdar açıklarındaki kayalık üzerinde zarif bir yapı Kız Kulesi. Asırlar boyunca İstanbul'un sembolü olmuş ve İstanbul ressamlarının da vazgeçilmez temalarından biri olmuş. Çeşitli rivayetlerle, efsanelerle hareket edilerek Fransızca'da Tour de Leander, İngilizce'de Maiden's Tower, Almanca'da Mattenturm şeklinde adlandırılıyor bu kule. Tabii bunun tarihi öyle efsanelerden kolay kolay arındırılacak bir şey değil. Kuleyi 13. asırda Bizans İmparatoru Manuel Komnenos yaptırmış fakat farklı maksatlarla yaptırmış. 1400'lü yıllarda yapılmış bir desen var elimizde, çizilmiş bir desen var. Orada bugünkü kulenin yerinde bir kale figürü var. 1510 yılında bir depremde bu kule zarar görmüş. Yavuz Sultan Selim tutmuş bu kuleyi tamir etmiş ve yağ yakılarak ışık veren bir fener haline getirmiş. 1719 yılında fenerde yakılan yağlar şiddetli rüzgarla tutuşunca yanmış Kız Kulesi. Daha sonra tamir edilmiş, 3 saniyede bir çakan kırmızı ve beyaz şimşeğiyle bugünkü manzarasına kavuşturulmuş. Sultan II. Mahmut zamanında yine tamir görmüş bu kule ve Cumhuriyet devrinde denizcilik işletmesi tarafından idare edilmiş. Kısa bir süre önce turistik maksatlı bir hususi şirketin denetimine bırakıldı Kız Kulesi. İstanbul'un en eski fenerlerinden, deniz fenerlerinden biri Ahırkapı'da sevgili dinleyiciler. 1755 yılında Sultan 3. Osman zamanında yaptırılmış Kaptanı Derya Süleyman Paşa'nın nezaretinde. Ahşap bir fener kulesi. O zamanlar burada bir deniz kazası olmuş. Padişah dahil herkes kurtarma faaliyetlerine katılmış. Ondan sonra padişah emir vermiş. Bu Ahırkapı'da Sarayburnu'na gelirken orada bu şey yapılmış. İstanbul'u çevreleyen surların otluk kapısının burcu üzerinde. Bakımı, işletmesi o zamanlar Bostancı Ocağı tarafından yapılıyordu. Tabii yangınlar çıktı, birkaç kere yandı, yıkıma uğradı. Sonra yeniden yapıldı. Sultan Abdülhamit devrinde fener bekçiliği babadan oğula geçen bir metoda bağlandı ve bu teamül günümüze kadar sürdü sevgili dinleyiciler. Sonunda 1857 yılında Sultan Abdülmecit devrinde kıyıda yüksekliği 40 metre olan taştan bir kule yaptırıldı. 2 saniye aralıkla 4 saniye müddetle ışık veren bir fener, Ahırkapı feneri. Ve çok mühim bir fener, bilhassa Marmara'dan Boğaz'a giren gemiler bakımından çok önemli bir fener, Ahırkapı feneri. Marmara Denizi'nden Boğaz'a giren gemiler için başka mühim yol göstericisi var. O da Fenerbahçe Feneri. İstanbul'un o da en eski deniz fenerlerinden. Yapılışı bazı kaynaklarda Bizans devri olarak gösteriliyor. Ancak biz biliyoruz ki Bahçe-i Fener olarak ilk kez Kanuni Sultan Süleyman devrinde yapıldığı tarihi vesikalarda ismine o zamanlarda rastlanıyor. 1562 yılında padişah fermanında şöyle deniyor: Kalamış burnundan gece geçen gemiler burada fanus olmadığı için çoğu kez kayalara çarpıp zarara ziyana sebep oluyorlar. Sözü geçen yerde bir fener yapılmasını irade ederim diyor Kanuni Sultan Süleyman. Buna göre bugünkü fener 1562'den sonra yapılmış olmalı. Yapılan fenerin adı asırlar boyunca yalnız İstanbul'un en seçkin mesire yeri olan Fenerbahçesi'ne değil, Fenerbahçe şeklini alarak bütün bir semte ve dolayısıyla da Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden birine, bir liseye ve birçok müesseseye isim verdi. Fenerbahçe feneri aynı zamanda çeşitli ressamlara da tema, konu oldu. Uzun bir devre bu bakımsız kaldı, harap kaldı. 18. asırda bazı mühim kişiler buraya kapatılırdı veya cezalar burada infaz edilirdi. Sultan II. Mahmut feneri tekrar tamir ettirdi 1837 yılında ve bugünkü manzarasını aldı bu fener. Yeri gelmişken Yeşilköy Feneri'nden de bahsetmesek olmaz. O da Kırım Harbi'nden hemen sonra, Kırım Harbi'nin son yıllarında Fransız mühendisler tarafından yapılmış. 23 metre yüksekliğinde beyaz, yuvarlak kulesinden başka Fener bekçileri için tahsis edilmiş bir de lojmanı var. Şimdi bu Kırım Savaşı sırasında boğazdan yoğun olarak İngiliz ve Fransız gemileri geçiyordu ve Yeşilköy önünde sığlık olduğu için burada emniyetli olarak geçsinler diye inşa edilmişti. Bu Yeşilköy Feneri'nin 10 saniyede bir iki gruplu ışık saçışı var. Ayrıca sisli havalarda kulesinden sis düdüğü çalınıyor ve deniz nakliyesi emniyetli bir şekilde yapılmasını temin ediyor. Cumhuriyet devrinde zaman zaman tamirat görmüş bu Yeşilköy Feneri. Günümüzde de elektrik asetilenli bir çakar feneri halinde hizmete efendim devam ediyor. Bir de İstanbul'da adalar bölgesinde deniz yüzeyinden 83 metre yükseklikte bir hayırsız ada var. Bu hayırsız adaya vaktiyle İstanbul'un köpekleri sürülmüştü. Meşrutiyetten hemen sonra İstanbul'da ne kadar köpek varsa gemilere doldurulup bu hayırsız adaya atılmıştı. Hayırsız adada kimse yaşamıyor. Ve bu köpekler burada tabii çok feci bir şekilde öldüler açlıktan. Bu hayırsız adada bir fener var, otomatik bir fener. Bu da Marmara Denizi'nin en mühim fenerlerinden biri. Bir de Haydarpaşa Limanı'nda var fener, Kadıköy Mendireği'nde var, yine adalarda var, Bostancı açıklarında var, irili ufaklı, şamandıralı, dubalı birçok deniz feneri var. Bunlar ya sığlıkları, ya batıkları, ya da kayalıkları işaret ediyor efendim. Bir de Şile'de çok güzel bir deniz feneri var, manzarası da hoş, hafif yükseklikte. Bütün bu fenerler efendim deniz nakliyatının emniyetle yapılmasını temin etmek için karanlık denizlere sürekli ışık saçıyorlar. Sevgili dinleyiciler, her yıl yaklaşık 25 milyon turist Macaristan'ın baş şehri Budapeşte'yi ziyaret ediyor. Bunlar arasında binlerce Türk seyyah da var. Budapeşte'yi gezenlerin çoğu turistik yayınlarda müzeler arasında gösterilen Gül Baba Türbesi'ni de geziyor. Ancak Macaristan'daki tek Osmanlı eseri Gül Baba Türbesi değil elbette. Osmanlılar bugünkü Macaristan topraklarında yaklaşık 150 yıl kaldılar. Kaldı ki Macarlar 1. Dünya Savaşı sırasında topraklarının 1/3'ünü kaybettiler ve geri alamadılar. Bu toprakların bir kısmı Almanya'da, bir kısmı Romanya'da, bir kısmı Yugoslavya'da, bir kısmı Çekoslovakya'da kaldı. Hala Romanya'da, Yugoslavya'da, Almanya'da çok sayıda Macar yaşamaktadır sevgili dinleyiciler. Ve bu Büyük Macaristan, 3 bölgeden oluşan Büyük Macaristan'da Türkler tam 150 sene kaldılar. Rivayet edilir, işte Gorbaçov Özal'a sormuş, siz demiş Türkler Macaristan'da 150 sene kaldınız da biz Ruslar 30 sene kalamadık, bunun sebebi nedir diye sorunca Turgut Özal demiş ki bunun 3 tane sebebi var. Birincisi demiş, biz Macaristan'ı fethettik, gittik orada oturduk. Siz de sömürge olarak gördünüz. İkincisi, biz Macaristan'a fethettiğimiz Mohaç zaferini Macarlar için milli bayram yapmadık. Ancak siz Macaristan'ı işgal tarihinizi Macarlara kurtuluş günü olarak zorla kabul ettirdiniz. Üçüncüsü, biz Macaristan'da Türkçeyi mecburi dil yapmadık. Siz Macaristan'da Rusçayı mecburi dil yaptınız. Ondan dolayı Macaristan'da siz bu kadar kalamadınız demiş. Bu anekdodu başka Kuruşçev için de anlatırlar. Zamanın vaktiyle Rus hükümetinin başında olan. Her neyse, böyle bir Macaristan'da bizim 150 senelik bir hatıramız var. Ve bu 150 senelik hatıra elbette Macaristan'da hayli köklü eserler bırakmamıza sebebiyet vermiş. Meşhur Evliya Çelebi'miz, seyyah Evliya Çelebi'miz Macaristan'da yaklaşık 3 yıl dolaşmış. Osmanlılar ona göre yalnızca bu dinde Yukarı Hisar, Debbahane Varoşu ve Büyük Varoş'ta 25 cami, 47 mescit, 12 medrese, 16 mektep, 9 han ve 8 kaplıca inşa etmişler. Ne yazık ki bunlardan yalnızca 3 kaplıcanın kalıntıları günümüze ulaşmış. Bunun gibi Macaristan'ın diğer bölgelerindeki Osmanlı eserlerinin büyük bir kısmı tahrip edilmiş. Bu tahribatın mesulü de Macarlar değil, o zaman Macaristan'ı hakimiyetinde tutan Avusturya'nın Habsburg Hanedanı, yani Avusturyalılar. Macarlar 1. Dünya Savaşı'nın sonrasında Avusturya hakimiyetinden kurtulunca, bilhassa 1930'lu yıllarda geriye kalan Osmanlı eserlerine sahip çıktılar ve bunlar bizim eserlerimizdir diyerek onları restore ettiler. Bugün Macaristan'da hangi Osmanlı eserleri kalmış? Şöyle bir saymaya çalışalım. Mesela Buda, Budapeşte'nin Buda kısmında Rudaş Kaplıcası var. Yeşil Direkli Kaplıca veya Sokullu Mehmet Mustafa Paşa Kaplıcası olarak bilinir. Başka Krali Kakaş Kaplıcası var. Buna da Türkler Horoz Kapısı Kaplıcası derlerdi. Yine meşhur Gül Baba Türbesi var. Debbahane Raç Kaplıcası var. Veli Bey Kaplıcası var ki Macarlar buna İmparator Kaplıcası diyorlar. Onun kalıntıları var. Yine Vizivaroş'ta Kapuçin Kilisesi'nin duvarında Toygun Paşa Camii'nin kalıntıları var. Buda Kalesi yine Osmanlılardan kalma. Orta Hisar'ın güney ucundaki mezarlık ve burç kalıntıları yine Osmanlılardan. Eğri'de ki onlar Eger diyorlar, oradaki kale. Hamza Bey Mescidi'nin minaresi, mescit yıkılmış, minaresi kalmış. Valide Sultan Hamamı'nın yine kalıntıları var. Estergon şehrinde burç kalıntıları var. Ert kasabasında Hamza Bey Camii'nin minaresi var. Efendim Şikloş'ta Malkoç Bey Camii'nin kalıntıları var. Ancak en enteresan Osmanlı kalıntıları birbirine yakın iki şehir olan Peç ve Zigetvar'da. Biz de size bugün bu programda bu iki şehirden bahsedeceğiz. Evet, Pécs Macaristan'ın Baranya eyaleti var. Onun başşehri. Tuna ile Drava nehirleri yakınlarında Meçek Dağı'nın eteklerinde kurulu. 2000 yıllık bir şehir bu Pécs. Budapeşte'nin 200 kilometre güneyinde yer alıyor. Burada kömür ve değişik mineraller çıkarılıyor. Akdeniz iklimiyle ünlü, Tuna'ya yakın olduğu için iklimi çok mutedil ve çok ünlü bir üniversite şehri bu Pécs. Macaristan'ın ilk üniversitesi burada kurulmuş 1367 yılında. Şimdi bu Pécs Tuna'ya ve Drava'ya yakın olduğu için Akdeniz iklimi hakim. Onun için bu Pécs'te orkide çiçeği çok yetişiyor. Kayısı, erik, armut, efendim şeftali, ceviz, badem, incir çok yetişiyor. Ama en önemlisi üzüm çok yetişiliyor. Evliya Çelebi'nin biraz da mübalağalı ifadesine bakılırsa Pécs'te armudun 170 türü yetiştiriliyormuş o zamanlar. Rivayete göre kendisi Pécs'te bir beyin misafiri olmuş. O zaman 42 değişik tür armut ikram etmişler ve yemiş. Biz Evliya Çelebi'nin yalancısıyız. Yine üzüm çok yetiştiği için burada çok meşhur bir Kadarka şarabı var. Bu şarap Avrupa'da çok tanınan, bilinen bir şarap çeşididir. Bu Pécs şehri 150 yıl Osmanlı hakimiyetinde kaldı. Macaristan'da ilk fethettiğimiz şehirlerden birisi ve Pécs adıyla tanınır. Şehrin ünü, Osmanlı tarihindeki ünü biraz da burada doğmuş meşhur Osmanlı tarihçisi İbrahim Peçevi'den geliyor. Peçevi, Pécs'lü demek zaten. Bu şehirde doğmuş Peçevi. Bir ara Macaristan'ın eski şehri İstolni Belgrad da valilik yapmış bu İbrahim Peçevi. Bunun Peçevi Tarihi isimli bir eseri var. O tarihi çok mühim. 1520-1640 tarihleri arasındaki 120 yıllık bir zaman dilimini anlatıyor İbrahim Peçevi bu tarihinde. İşte anlatacağımız Pécs veya Pécs bu Peçevi'nin memleketidir. Pécs'e ilk yerleşenler İllyriyalılar ve Keltler olmuş. Bu Keltler zaten her yerde, Anadolu'da, Mezopotamya'da bile var. Romalılar devrinde bu şehir Güney Panonya'nın baş şehri olmuş. Sapianae adıyla. Daha sonra şehir rahip Janus Pannonius zamanında ciddi bir Rönesans devri geçirmiş ve rahibin adının verildiği bir meşhur cadde var. Pannonius Caddesi. Onun başladığı yerde Leonardo da Vinci'nin büstü var. O da anlıyoruz ki Pécs o zamanlar yine sanatın efendim merkezi. Osmanlı hakimiyetine geçince bu şehir Orta Doğu havalı bir ticaret merkezine dönüşmüş. Osmanlılar şehri aldıktan bir müddet sonra esas meydana, ana meydana Aziz Bartolomeo Kilisesi'ni yıkarak kare planlı Gazi Kasım Paşa Camii'ni inşa etmişler. Osmanlılar şehri terk etmek zorunda kaldıkları zaman cami kiliseye çevrilmiş. Barok eklerle beraber son cemaat yerine büyük bir bölüm eklenmiş. Bu caminin minaresi de yok edilmiş. Bu asrın başında ve 1950'li yıllarda Macarlar restorasyonlar yapmaya başladılar ve geçmişlerine saygı göstererek binadaki barok ekleri kaldırdılar ve binaya yeniden Osmanlı kimliğini kazandırdılar. Bu yaklaşım şu anda maalesef ülkemizde bile olmayan bir yaklaşımdır. Şu anda Pécs'in ana meydanına damgasını vuran Osmanlı kubbeli bir yapı var. Üzerine de Macarlar hilal ve haçı koymuşlar. Müsamaha gösterisi, barışsever olduklarını göstermek için bunu yapmışlar. Bir başka yapı Pécs'te Yakovalı Hasan Camii. Bu da 16. yüzyıl eseri. Macaristan'da minaresi, kubbeli harimi ayakta olan tek Osmanlı camii bu. Pécs'te bir de İdris Baba Türbesi var. Bir evliya türbesi olarak. bugün çocuk hastanesinin bahçesinde bu türbe 1591'de yapılmış, bir süre barut deposu olarak kullanılmış. Macarlar bunu 1963'te restore etmişler. Bir de bu Peyç'in Sallay Caddesi'nde Memi Paşa Hamamı var. Onun da kalıntıları günümüze kadar gelmiş. Evet, Peyç, eski adıyla Peçuy, Akdeniz iklimiyle, kültür ağırlıklı sakin ortamıyla çok hoş bir Macar şehri. Üniversite şehri olduğu için genç bir nüfusu var. Efendim, geç barok, neo rönesans, neo klasik, eklektik şekilli yapılar tüm şehri sarmış ve tipik bir havası var bu bakımdan. Tipik bir Orta Avrupa şehri. Şehrin, eski şehrin surları duruyor, burçları duruyor. Yine ana meydandaki Eyalet Konseyi, eski Peyç Bankası'nın binası duruyor. Belediye binası, efendim Nador Oteli, Katedral, Panonya Oteli, bir milli tiyatro ve sinagog şehrin en ihtişamlı binaları. Bu Peçoy'da yalnızca 100 metrelik bir sokak var. Kaptalan Sokağı. Burada 5 tane müze var. Bir Martin Ferenc Müzesi var. Endre Nemes Müzesi var. Çağdaş Macar Sanatları Müzesi var. Efendim Victor Vazereli Müzesi var. Yolnay Seramik Müzesi var. Bir küçük sokakta, 100 metrelik sokakta 5 müze. Bu müzelerin hemen yanında meşhur Çontvari var. Bu da bir müze. Çontvari yaşadığı zaman tabii ünlenmemiş birisi, ressam. Ölümünden sonra Picasso Paris'te açılan sergisini gezmiş. İçeride beni bir saat yalnız bırakın demiş. Sonra sergiden çıkarken demiş ki vallahi bu yüzyılda benim kadar büyük bir ressam olduğunu bilmiyordum demiş. Bu Çontvari Macar ressamı, o kadar meşhur bir ressam. Ve onun adına da bir müze kurulmuş bu Peç şehrinde. Evet, Peç şehrine damgasını vuran yapı malzemesi seramik sevgili dinleyiciler. Çatılar seramikle kaplı. Heykeller, çeşmeler hep seramikten. Şehirde bir fabrika açılmış vaktiyle ve Peç Jonlay seramiğiyle çok ünlenmiş. Onun için seramik üretiminden dolayı bugün Peç ile Kütahya kardeş şehir. Peç şehrinden gelelim Zigetvar'a. Zigetvar'ı hepimiz tarih kitaplarından biliyoruz. Muhteşem Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman'ın fethedemeden vefat ettiği kalenin bulunduğu yer. O da Peç'e 25-30 dakika uzaklıkta. Zigetvar ada kale manasına geliyor. Bu kalenin bulunduğu yer, Kanuni Sultan Süleyman'ın vefat ettiği, önünde vefat ettiği kale. Bugün hala kısmen suyla çevrili kale, onun için ada kale. Bu kaleyi görseniz Kanuni Sultan Süleyman 100 bin kişilik orduyla 30 günde bu kaleyi nasıl alamamış belki şaşarsınız, belki anlarsınız. Ancak kale bilahare düşmüş. Osmanlı'nın eline geçmiş. Ancak Kanuni Sultan Süleyman 2 gün önce burada vefat etmiş. Burada bulunduğu yerde, cesedinin burada bir müddet kaldığı yere bugün Türbek diyorlar. Bu yerin üzerine daha sonra Habsburglar, Avusturyalılar bir kilise dikmiş. Kale alındıktan sonra da Osmanlılar hemen kalenin içine Kanuni Sultan Süleyman Camii'ni inşa etmişler. Bu caminin çok güzel mihrabı hala duruyor. Mihrap yerinde derler ya. Mihrabın üzerinde de damla pencere var, o da çok güzel. Ancak caminin minaresi tahribata dayanamamış, boyunun 1/3'ünü kaybetmiş. Zigetvar Kalesi'ne Osmanlılar mazgal eklemişler. Zigetvar'da bir de Osmanlı tarzı pencereleri olan bir kilise var. Yapının aslı tabi Osmanlılar zamanında yapılmış Ali Paşa Camii. Cami daha sonra kiliseye çevrilmiş, bir de çan kulesi eklenmiş. Ancak Macarlar daha sonra restorasyon yapmışlar ve bu kilisedeki ilaveleri kaldırmışlar ve binanın Osmanlı hüviyeti ortaya çıkmış. Bu kilisenin kubbesinde çok enteresan bir fresk var. Kanuni Sultan Süleyman hasta yatağında ölümü beklerken 2400 askeriyle kaleyi savunan Macar komutan Mikloş Jirinyi ölüme gidiyor. Bu şekilde bir fresk var. Zigetvar'da bir de Türk evi ve medrese olarak adlandırılan ve şu anda müze olarak gezdirilen bir bina var. Vaktiyle medreseymiş, şimdi Türkiye olarak tanınıyor. Zigetvar'a yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki boş sahaya bir Türk-Macar Dostluk Parkı yapıldı 1994 yılında. Burada Kanuni Sultan Süleyman ile o zamanlar kaleyi müdafaa eden Mikloş Jirinyi'nin büstleri kondu. Bir de Kanuni Sultan Süleyman'ın cenazesinin bir müddet kaldığı yere temsili bir türbe yapıldı. Ve buraya güzel de bir park yapıldı. Oldukça ilgi çekici bir park bu Zigetvar şehrinde. Sevgili dinleyiciler, bu haftada Çınaraltı programının sonuna geldik. Haftaya sizleri tekrar bekliyoruz bu programa ve o zamana kadar hoşça kalın.
Çınaraltı.